Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında yalanın ne kadar saklanabileceği üzerinde bir anlamıyla konuştuk ve dün İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir genelge ile koronavirüste saat 24'ten sonra müzikle mücadelenin ne kadar etkili olabileceği yönündeki gerçekten akıllara seza bir tavırdan hareket ettik. Biraz film de girdi işin içine, Meryl Streep girdi, 2016 yılında onun çektiği ve yayın arasında çok fazla mesaj gelmiş. Florence Foster Jenkins, Florence filmin adı. Meryl Streep'in bir kez daha Oscar'a aday gösterildiği filmlerden bir tanesi. Mutlaka izleyin. Bir yalan ne kadar saklanabilir para karşılığında, ki bugün bizim yaşadığımız tam bu, para ve güç karşılığında yalan ne kadar saklanabilir? O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Aşağıdan 3 noktaya dokunacak Periskop izleyicileri hemen onun yanında yayını paylaş diye bir düğme görecekler. Ona dokunurlarsa diğer dostları da davet etmiş olacaklar. Ben de şuradan sevgili Burçak Çubukçu'nun tweetinden retweet edeyim. O şu anda Datça'da yayılıyordur muhtemelen, güzel bir havanın eşliğinde. Biraz ondan en azından gidelim. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Şu genelge hikayesi var, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi, ama Sabah gazetesi bile neyi nereye sokacağını şaşırmış durumda. Bir cümleyle alta yazmışlar. İşte 24'ten sonra müzik de yasaklandı falan diye. Yeni herkese maske mecburiyeti getirildi falan, daha öne çıkmış. O var. Yeni Şafak'ta yüzyılın yüzsüzlüğü var ama bunu tahmin etmiştik. Hiç vallahi biz düşünmüştük bunu falan demek değil. Mevzu burada hani bir parçada alçak gönüllü davranmak falan alakası yok. Biz tam da bunu yapacaklarını biliyorduk. Çünkü siyasal İslamcı yüzsüzlüğü bunu gerektirir. Nedir? Şu Sakarya'da 12 yaşında çocuğa tecavüz eden aşağılık yaratık var ya, FETÖ ile bağlantısını çıkartmaya çalışıyorlar şimdi. Bugün inceden girmişler mevzuya. Ya bu adam daha önce Almanya'ya gittiğinde biriyle görüşmüş. 15 Temmuz gecesi de müritlerine sokağa çıkmayın demiş ha. Bak, inceden oraya yapıştırmaya başladılar. Niye? Bizden değil. O zaman sorum şu. Melih Gökçek FETÖ'cü müdür kardeşim? Bu herifin kıçında gezen adamlardan bir tanesi. Açık açık söyleyin. Hatırlıyor musunuz? Geçen yıl burada bu mücadelenin nereye gideceği konusunda konuşurken bir gün şöyle bir cümle kullandım. Dedim ki bakın, bu sonuçta kaçınılmaz bir şekilde kelle vermekte sonuçlanacak. Çünkü öyle bir yere gelinecek ki yalan daha fazla savunulamadığı için tamam bu yaptı deyip atacaklar önüne. Melih Gökçek'i veriyor musunuz, vermiyor musunuz mesela böyle bir durumda? Birileri soracak bunu. Oysa sadece Gökçek işi falan değil ki, çok daha geniş. İşte sosyal medyada son iki gündür viral deniyor ya, viral olan videolardan bir tanesi. Bülent Arınç'ın sözleri 2011 yılında. Biz varsak tarikatlar var, biz yoksak yok, bunu kafanıza sokun diyor. Tamam işte, ben de onu anlatıyorum. 5 senedir bunu anlatıyorum işte. Ama şimdi bu sokuşturduğunuz yer var ya, tutmaz, tutmaz hocam. Yani o kadar çok insanla birlikteliğiniz çıkacak ki sonunda kelle verecekler. Ben bir kez daha söylüyorum. Bak, Melih Gökçek'i burada satabilirler. Hiç şaşırmayın, hiç şaşırmayın. Oradan çıktı, kimi veririz, kim gitsin? Hani vardı ya bir dönem yarışmada, böyle sinirde kesmiş alt dudağı olmayan bir abla vardı. Onunla yapıyorlardı. İngiliz, orijinali İngiliz versiyonluydu. En zayıf halka. Onun gibi vallahi Melih Gökçek gidebilir. Biri gidecek ama bu yüzsüzlüğün bir karşılığı olmak zorunda çünkü. Yani bu kurtarmıyor ki, kimseyi kurtarmıyor. Hiç kimse bir yere kadar gidemiyor bununla. Yapışıp kalıyorsun. O var. Onun dışında bugün 9 Eylül. 9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşu, ama sadece İzmir'in kurtuluşu olarak bakmamak lazım. Son 5 yıldır. Daha sonra hani başkaları da yaptı. Yapsınlar, iyi bir şeydir bu. 5 yıl önce burada ilk kutlamalar sırasında hani nutukla çıkıp buradan okuyalım, buradan kalsın aklınızda demiştim. O günden beri konuştuğumuz önemli bir gün. Sadece İzmir dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğu için değil. Milli mücadelede 26 Ağustos'ta başlayan o büyük taarruzun eşliğinde aslında 30 Ağustos'ta kesin zaferin kazanılmasıyla Atatürk'ün ünlü emri, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri deyip hani Uşak'la başlayan o sürecin içinde 9 Eylül 1922 İzmir'in kurtuluşu. Ama şöyle bakmak lazım. Onun öncesinde 3,5 sene boyunca kabaca işte Mayıs 1919, 15'im 16'sı mı? Mayıs 1919'daki işgalini düşünecek olursanız eğer, o 3,5 yıllık süreç aslında Yunanistan açısından Küçük Asya ordusunun da, başına getirilen insanlar için İzmir bir komuta merkezi her zaman. Niye? Çünkü Atina her zaman İzmir'i burnumun dibi diye görüyor ve imparatorluğumun devamı diye, Büyük Helen İmparatorluğu'nun devamı diye görüyor. O yüzden yani orada Küçük Asya ordusunun başına getirdikleri insan, bizde hep yanlış bilinir bu, yanlış anlatılır. Çok basit, ya çok zamanınızı alın, kısacık anlatayım mı onu size? Şimdi şöyle bir şey atfedilir Mustafa Kemal'e. 26 Ağustos'ta büyük taarruz başladıktan sonra artık orduların ilerlemesini bir tepeden seyrederken zafere doğru giden kendi ordularını gördükten sonra gel de kurtar ordularını Hacı Anesti diye bağırdığı söylenir. Kim bu Hacı Anesti? Hacı Anesti aslında Yunan ordularının başkomutanı. Şimdi diyeceksiniz ki bir dakika, 30 Ağustos'ta o İzmir'e girilmeden önce yol üzerinde Yunan orduları başkomutanı Trikopis'te esir edilmedi mi? Heh. Çok acıklı, hüzünlü bir hikaye aslında bu kendi içinde. Çünkü Hacı Anesti denen adam, Küçük Asya ordularının başkomutanı olan, Haziran'ın başında İzmir'e geliyor. Tam bu bahsettiğimiz 1922 yılı Haziran'ında. O dönemde orduları, bizim ordularımız gerçekten perişan durumda. Geri çekilmeler başlıyor. Ordudan kaçışlar var. Ciddi anlamda ordudan kaçışlar var. Ama hani hatırlıyor musunuz, size bu yıl 30 Ağustos'ta okuduğum bölümde Nutuk'taki en kısa bölümdür burası demiştim. En kısa, çünkü Atatürk burada kurguyu anlatır sadece. Biz dört başı mamur öyle bir savaş planı hazırladık ki bunun başarıya ulaşmama şansı yok. Zaten zafer çok hızlı geçer o nedenle. Orada o kurgunun içinde, Haziran'dan itibaren ilmek ilmek örülen kurgunun içinde Hacı Anesti İzmir'e gelir. İzmir'de gazeteciler vardır etrafında çok fazla. Bu arada Yunanistan'dan beraberinde gazeteciler de getirir. İzmir'in içinde direnişi kırmaya çalışan bir sürü, hani bugün de var ya, bir sürü yavşak, o dönemde var. Kusura bakmayın ama bunlara da başka bir şey denmez. Onlar da etrafını çevirir ve konuşma sırasında soru gelir. Bakın o zaman bile soruluyormuş ya ama. Tuhaf bir şey. Denir ki Mustafa Kemal'in ordusuyla beraber direnişte olduğu söyleniyor. Ne dersiniz? Bunun üzerine Hacı Anesti kendi açısından çok efsane bir cevap verir. Etrafına bakınır, gazetecilere döner, der ki ben burada Mustafa Kemal diye birini görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Bunun üzerine işte gülüşmeler olur falan filan. Bu bir aşağılamadır aslında. Bu söylentiye göre, Faik Rıfkı da anlatır bunu ama yani söylentiye göre bir yerden Mustafa Kemal'in kulağına gider ve çok bozulur buna Mustafa Kemal. Çünkü İzmir onun açısından da son derece önemli bir yerdir. Milli mücadelenin içinde özellikle çeteler vasıtasıyla, İzmir yöresindeki efeler vasıtasıyla mücadeleye çok büyük katkı sağlarlar. Yani mücadelenin ana damarlarından bir tanesidir. O yüzden denir ki 26 Ağustos'ta o büyük taarruz başladıktan sonra ordunun artık zafere gittiğini gören Mustafa Kemal bağırır, gel de kurtar ordularını Hacı Anesti diye. Yani ben buradayım, sen neredesin diye sorar. Bu arada işin tuhafı, orayı da anlatmak lazım, Hacı Anesti deparlar. Ciddi söylüyorum, Hacı Anesti Atina'ya gider. Oraya giden bir gemiye atlar çünkü görür ki artık kurtuluş yoktur. Ve Atina hükümeti, Hacı Anesti'nin oraya gittikten sonra, onun sonu çok daha karanlık. Hani burada yayında da anlatmayalım onu da. Çok karanlık sonu. İdamla neticelenir çünkü. Ama Trikopis denilen Hacı Anesti'nin yardımcılarından bir tanesidir. O haberi olmadan Küçük Asya orduları başkomutanlığına getirilir. Haberi yoktur. Gerçekten bilmez adamcağız. Hiçbir fikri yoktur o. Savaşta Hacı Anesti'nin altında çalışan komutanlardan biri olduğunu düşünür. Hacı Anesti'nin kaçtığını o da bilir. Ama ordunun başında duran odur. Ve bilmeden yakalandığı gün, yani Türk subayları tarafından esir alındığı gün öğrenir Küçük Asya orduları başkomutanı olduğunu. Ne acı bir şey değil mi? Bu sadece tarihin bir magazini değil aslında. Tarihin bilinmesi gereken yönü. İnsanlara anlattığınızda akıllarında daha çok kalacak yönü. Çünkü böyle söylediğiniz zaman, böyle anlattığınız zaman insanlar tarihi çok daha net anlıyorlar. Akıllarında kalıyor. Ordusunun başında duran bir komutanla sağda solda abuk sabuk konuşup aşağılamaya çalışan ama onun dışında vereceği goygoy dışında hiçbir şey olmayan yöneticilerin tam da davranış modelidir Hacı Anesti'nin davranışı. Neyse işte bugün 9 Eylül'ün yıl dönümü kutlu olsun. 98 yıl önce bugün İzmir düşman işgalinden 3,5 yıl süren Yunan işgalinden kurtuldu. İzmir'in girişi sırasında. Şu anda aslında tam da bu saatler 10, sabah 10 diye çünkü tarihlenir. Sabah saat 10'da İzmir'e ilk birliklerin girdiği söylenir. 98 yıl 40 dakika önce bugün ulusal mücadelemiz. Ardından gidilen yolu işte biliyorsunuz. Yani Mudanya Mütarekesi, ondan sonra Lozan Barış Anlaşması. Genç Türkiye Cumhuriyeti bütün organlarıyla belirir ve 1923 yılında 29 Ekim tarihinde artık tarih sahnesine çıkar. Adıyla, sanıyla, kurumlarıyla, hepsiyle tarih sahnesine çıkar. 1923 yılında işte tam bağımsızlığın adımının atıldığı gündür. 9 Eylül'de düşmanın denize dökülmesi. Denize dökülmesi hikayesi de çok kullanılır. Bu gargara bir şey değildir. Çünkü bulabildikleri teknelerle kaçmaya çalışırlar. O yüzden adı öyle kalır. Denize dökülmek. Yoksa hani düşmanı sıkıştırıyorsun süngüyle, gidecek yer kalmayınca şlop diye denize at diyor. Öyle değil işte. Asıl o tarihin saçma sapan magazini. Ama bunu bu şekilde anlattığınız zaman aklınızda kalacağını düşünüyorum. Hacı Enes denilen amca budur. Sonu çok karanlıktır. Atina'ya döndükten sonra idamla yargılanır ve ömrü orada biter. Ama burada 9 Eylül'de, ha yaşayın işte, tam da öyle. 9 Eylül 1922'de İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Ondan sonra o çiçekler bütün Anadolu'ya yayılır. Çünkü düşman işgalinden kurtuluş artık bir mukadderattır. Yani bu topraklar temizlenmeye başladıkça kurulacak Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk filizleri görülmeye başlanır. Kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, mesela bankasıyla, mesela öğretmen okullarıyla, kadınların hayatında önlerinde açılacak müthiş ufukla. 9 Eylül bütün bunların başlangıç günüdür. Kutlu olsun. Hepimize sağlıkla, saatle daha nicelerini kutlayalım. Bu ülkenin nasıl kurulduğunu lütfen unutmayalım. Olur mu? Yani böyle abuk sabuk saçma sapan şeyler izleyeceğinize iki satır en azından şunları bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi ha, çok yalnız değilsin. Sevgili Burcu yazmıştı. Ben çocukken Yunanlılar yüzme bilmiyormuş, bilmiyor muymuş diye düşünürdüm. Yemin ediyorum bu yalnız değil Burcu. O kadar çok insanın hayaline böyle giriyor ki düşman denize döküldü. Ne oldu denize dökünce? Boğuldu mu? Hayır. Gemilerle, buldukları balıkçı tekneleriyle, ki kalanların bir bölümünü de yakarlar kaçarken. İzmir'in çok büyük bir bölümünü de yakarlar. Biliyorsunuz daha sonrasında zaten Mudanya Mütarekesi'nin içinde de bir madde olarak yer alır. Lozan Sözleşmesi'nde de konudur bu. Verilen zararın tazmini. Bunun üzerinden de konuşulur. Yani bunu, ay yaşayın Hasan Ali Bey, fesli bir psikopatın, bir delinin ağzından duyarsanız bambaşka şeyler öğrenirsiniz. Deminki manyak gibi işte Lozan'a küfreder kaçarsınız. İki satır ancak onu yazabilirsiniz. Ama öbür taraftan gerçeği bilirseniz eğer, tarih sizin için peşinden gidilecek önemli bir kavram haline gelir. Bu arada yayının hemen başında söyleyeyim. Şimdi çok sayıda dosttan dünyanın pek çok yerinden mesaj geliyor. Ya biz bu kitap konusunda sıkışıyoruz. Çünkü süre ne kadar olursa olsun 2 haftanın altı bizi kurtarmıyor. En azından 10 gün önce bir sonraki kitabı öğrenmemiz lazım. Ya haklısınız. Haklısınız ama biz şimdi bu cuma günü, yarın değil öbür gün Mehmet Rauf konuşacağız Eylül'ü. İçinizden çok sevdiği insandan çok güzel mesajlar geliyor. Yıllar sonra okudum. Ya ne acayipmiş falan diye aşk üzerine konuşacağız. Bundan bir sonraki kitabı da duyurayım. Eğer sizin için de bir sakıncası yoksa. Şimdi biz Rus edebiyatıyla başladık. Dostoyevski ile başladık biliyorsunuz. Suç ve Ceza ile. Ardından yerli edebiyat, bizim için Araba Sevdası ile devam ettik. Ondan sonrasında Veba'yı okuduk. Veba'yı sadece Fransız edebiyatının bir simgesi olarak okumadık ama derdimiz bu değildi. Avrupa edebiyatında önemli bir kavram ve pandemi koşulları içinde konuştuk. Ondan sonrasında Hüseyin Rahmi'yi aldık gündemimize, Gulyabani'yi okuduk ve sonrasında da geçen cuma Charles Dickens'ı okuduk. İki şehrin hikayesini, devrim hikayesini. Şimdi yarın değil öbür gün Mehmet Rauf Eylül'ü konuşacağız. Eylül okuyacağız. Sonrasında da eğer sizin için bir sakıncası yoksa Amerikan Edebiyatı'na geçeceğiz. Benim çok sevdiğim bir kitap Jack London'dan Demir Ökçe'yi okuyacağız. Bu aynı zamanda hani çok fazla insanın, kitaplar moda olduktan sonra konuşuluyor ya bizde. Ya bir sakıncası var mı? Bence var ama yokmuş gibi davranalım. En azından herkes okusun. Ama bu kitap aynı zamanda hani hep bugün söyleniyor ya işte. Büyük Birader 1984. George Orwell söylemiş ya. Kim o George Orwell? İşte Amerikalı falan diye. O kitabın atasıdır. Yani Demir Ökçe'de kurulan distopya, o gün adı öyle anılmaz ama orada kurulan distopya aslında sosyalizm eşliğinde kapitalizmin gideceği yeri anlatır bize. O yüzden eğer bir sizin için de uygunsa önümüzdeki cuma Demir Ökçe'yi konuşacağız, Jack London'ı konuşacağız. Orada arada ben bir parça gidip geldim Beyaz Diş ile Demir Ökçe arasında ama günü düzeni anlamak açısından bu kitap daha önemli. Evet, Jack London yazmış Selçuk Çakmak. Çok acayip bir hayat hikayesi. Kendisininki de çok acayip bir hikayesi. Serserilikle, açlıkla geçen yıllar. Kırılan, parçalanan aileler defalarca. Altın hücum yıllarında oraya yapıştırıp gitmece. Altın bulamamak ama altın aranan yerde insanları tahlil ederek hayatını, üstelik hiç de fena sayılmayacak bir parayı roman tefrika ederek kazanacak kadar zengin edebilecek bir gazeteci aslında Jack London. 40 yıllık kısacık bir hayat ama öyle kitaplar sığdırmış ki içine, insan gözlemi özellikle son derece önemli. Demir Ökçe önümüzdeki haftanın kitabı. Hadi bakalım, çok gargara yaptık. 15 dakikadır konuşuyoruz. Gazetelere geçelim. Gazetelerde ne var dedik, durduk. Ben şimdi size tek tek göstereyim. Cumhuriyet gazetesiyle başlayacağız her sabah olduğu gibi. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti işsizlikten kırılıyoruz. Şimdi işsizlik verilerinin açıklanmasının öncesinde bir takım gösterge rakamlar çıkar sürekli olarak. Bunlardan bir tanesi de İşkur verileridir. Yani iş bulma kurumuna yapılan başvurular. Türkiye'deki işsizliğin ne hale geldi? Aa, güzel olur. Uçurtma avcısı Halit Hüseyin'i çok çok acıklı bir öyküdür hakikaten. Alalım, alalım, konuşalım yani. Çok da güzel olur. Hakikaten çok acıklı bir öyküdür ama olabilir ya, olabilir. Bakarız daha, çünkü çok konuşacağız. Daha konuşacak çok fazla şey var. İşkur verilerine göre Ocak'la Temmuz ayları arasında işsizlik ödeneği almak için 7 ayda başvuran insan sayısı, işsiz sayısı 1 milyon 66 bin kişi olmuş. 1 milyon 66 bin kişi. Anlatsana şimdi ya. Çok Ömel vardı eskiden ya. Ya bayılı. Ya o değil de yani şey vardı. Çoko Prens vardı, o iki bisküvi arası. Of, enfes ya. Ya hocam o Hindistan cevizli olan vardı ya. O. Anlatsana şimdi. 1 milyon 66 bin kişi işkura başvuruyor işsizlik ödeneği alabilmek için. Sadece bir ay içinde. Bak, bir aylık artış 96 bin kişi. 100 bin insan ben işsizim artık dayanamıyorum diye işsizlik ödeneğine başvuruyor. Anlatsana. Ekonomimiz uzay çağında, oradan atlıyoruz, buradan zıplıyoruz. Söylesene hadi. İşsizlik maaşı için başvuranlardan sadece 367 bin işsizlik ödeneği alabildi. 600 bin işsiz ödenekten mahrum kaldı. İşverenlerin eleman talebini gösteren açık iş sayıları da azalmaya devam ediyor. İşkur'a kayıtlı açık iş sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla %31.2 azaldı. 114.113'e düştü. Neden? Hadi soruyu soralım. Neden? Şimdi işsiz sayısı artıyor tamam ama kayıtlı açık iş sayısı neden düşer? Çünkü iş yerleri kapanmıştır değil mi? Bunun başka bir izahı yok. Çünkü artık öyle bir iş yeri yok. Öyle bir iş yeri olmayınca öyle bir patron yok. Öyle bir patron olmayınca o patronun böyle bir işçiye ihtiyacı yok. Değil mi? Anlatsana bunu. Çoko Meli, Çoko Prensi, Eti Pufu. Hepsini bağla bunun üstüne işte. Karşında bir soytarı oldu mu ne kadar rahat değil mi? Ha ha ha falan diye gülünce, ya da oturmuş bir yeşilliğin içinden sana gülümseyerek geyik yapan bir yavşak olduğu zaman hayat ne kadar kolay değil mi? Ama işte hayat öyle bir şey değil. Öyle değil. Gerçekle yüzleşmek bu kadar kötü. Bazıları için. Cumhuriyet gazetesinin manşeti önemli. İşsizlikten kırılıyoruz manşeti. Korkutamazsınız. 6 gazeteci bugün yargıç karşısında, haberinin başlığı. Ne suç var ne delil, savcı 19 yıl istedi. Daha önce her ayrıntısı ortaya çıkan MİT şehidine ilişkin haber yaptıkları için tutuklu olan Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağrel ve 3 gazeteci bugün ikinci duruşmaya çıkıyor. Diğer 3 gazeteci arkadaşımız, onlar tutuksuz yargılanıyorlar. Savcılık gazetecilerin 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor. Avukat Hüseyin Ersöz, savcı mütalasının ülkedeki basın özgürlüğü standardında gözler önüne serdiğini belirterek, tutuklu kaldıkları her gün hak ihlalidir dedi. Murat Ağrel'in bu arada dün sosyal medyada da paylaşılan o güzel mesajını gördünüz muhtemelen. Adliyede bağıracağım yazmış Murat oraya. Gazetecilik suç değildir diye. Değildir tabii. Değildir. Siz mesela şunu yaparsınız. Burada sıkça kullandığımız, sıkça konuştuğumuz bir kavram. Hani diriliş Ertuğrul, kuruluş Osman, depar Vahidettin diyorum ya. Bununla ilgili bir gazeteci, biraz abartmış gerçi hakikaten yani, böyle yaymış mevzuyu ama bunun üzerinden devlet büyüklerinin hakaretten gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Ya kardeşim bir dakika, depar Vahidettin benim uzmanımdan uydurduğum bir şey değil ki. Nutuk'ta söylüyor Mustafa Kemal. Ne yapayım, senin hoşuna gitmiyor diye Atatürk'ün sözlerini mi reddedeyim? Yavaş haddini bil. Yavaş haddini bil. Yani nutuk gibi bir eser ortada dururken sen haddini bileceksin. Orada anlatılan bu cumhuriyetin kuruluş belgesi, kuruluş günleri, tarih tarihi. Ve Vahdettin denen alçağın nasıl kaçtığı çok güzel anlatılıyor. Bir zırhlıya canını nasıl atıp nasıl topukladığı çok güzel anlatılıyor orada. Ne yapacağım senin hoşuna gitmiyor diye? Ben onu yok gibi mi davranacağım? Yani bugünün yönetimi sevmiyor. Evet. Ama ya söylemeyelim. Yok öyle ya ama ya. Yok öyle ya ama. Kaldırsana Nutku, yok etsene. Toplatsana hadi. Hakikaten toplatsana. Atatürk'le mücadele kime ne kazandırıyor ne kaybettiriyor görelim hadi. Vallahi toplatsana Nutku. Çünkü onun içinde anlatıyor. Vahdettin'in nasıl kaçtığını. Anlat hadi. Kaldır mesela. Kaldır. Görelim. Vallahi incinirsin. Sen bilirsin ama denemesi bedava. Savunmasını nasıl yaptı o gazeteci bilmiyorum ama söyleyeceği tek şey, nutukta söylenen her cümleyi savunmak benim için şereftir olmalı. Bu kadar basit. Kalanına gerek yok. Hiç gerek yok hem de. Ama herkes haddini bilecek. Herkes. Coşkunluğunda bir sınırı olacak. Boku çıkartılmayacak. Kusura bakmayın ama. Ama işte Türkiye'de bu o kadar rahat sağlanıyor ki. Sağcısı da solcusu da kıçı sıkışana kadar Atatürk'ü görmezden geliyor çünkü bu ülkede. Ne zaman başı sıkışıyor hop bir yerden yanlıyor. Onun dışında bunlarla, bu siyasal İslamcılarla kıç kıça gezmekte beis görmez kimse. Atatürk yok edilir, silinir bu ülkede, silinmeye çalışılır. Hiçbirinin sesi çıkmaz. Hiçbirinin ağzını bile açmaz. Ne zamana kadar? Kıçı sıkışana kadar. Sonra herkes yanlar. Ama yavaş, herkes haddini bilecek. O kadar değil, o kadar coşmayacaksınız. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi böyle. Ankara yanıyor diye bir haber var. Sertaç eşin, Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisinin. Doktorların nitelemesiyle başkentte bulaş sınır tanımıyor. Kamuda dönüşümlü çalışmaya uyulmuyor. Hiçbir iş yapmayanlar bile işe çağrılıyor. Testler kara borsa, yoğun bakımlar dolu, okulların açılmasını ise kimse düşünmek istemiyor. Ama okullar açılıyor mu? Vallahi şu dakika itibariyle açılmıyor diyebilecek delikanlı yok ortada. Ben söylüyorum, açılmayacak. Bak yeni değil, bir aydır söylüyorum bunu. Açılmayacak, açamayacaklar. Ayrıca açmamalılar da. Bu inat gereksiz. Ama kayıtlar yapılmalı, paralar toplanmalıydı. Başka çaresi yoktu kimsenin. Mecbur, o işler yapıldı. Tamam ama okullar açılmayacak. Ama hala kimse çıkıp söyleyemedi. Onun yerine İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine salgın önlemlerine ilişkin genelge gönderdi. Duymamış olabilirsiniz. Genelgeye göre evler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu. Toplu ulaşımda ayakta yolcu alınmasına izin verilmeyecek. Metro ve metrobüs gibi araçlarda ayakta kaç yolcu alınacağına il ve ilçe umumi hıfzı sağ kurulları karar verecek. Restoran, kafe, yeme içme gibi ya da eğlence yerlerinde saat 24'ten sonra canlı dahil hiçbir müzik yayınına izin verilmeyecek. Kaset dahil. Aman ha bak. Kaset maset çalacak olursunuz lütfen. Uymayanlar hakkında işlem yapılacak. Hey sen ne diyorsun ya? Burhan Kuzu'nun davası başladı. Ne? Hakimle görüşerek uyuşturucu kaçakçısı Zindaşlı'nın tahliyesini sağladığı ileri sürülen Burhan Kuzu, soğuk algınlığı gerekçesiyle ilk duruşmaya katılmadı. Avukatı suçsuz olduğunu iddia etti. Ya böyle bir komedi olabilir mi arkadaş ya? Bununla ilgili ne demişti? Cumhuriyet, bu haberi sürükleyen gazete Cumhuriyet'tir. Onun hakkını teslim edelim. Ne demişti? Benim adamla fotoğrafım yok. Sonra fotoğraf zorş diye çıkınca ya bir yemek yedik, ben herkesle yemek yiyorum. Sonra yemekte oturanlar falan full kasa çıkınca ortaya dedik ya ben herkesle görüşürüm. Milletvekiliyim kardeşim ben. Çok güzel, çok güzel. Devam edelim. Ya bunları bırak, Sabah gazetesine bakın. Bozguncu bunların hepsi. Maskesiz çıkana anında ceza. Sabahın manşeti. Bak şimdi manşete bak. Şimdi sen Sabah gazetesinin genel yayın yönetmenisin. Allah yazdıysa bozsun da. Ama denk gelmiş işte. Sabah gazetesinde genel yayın yönetmenisin. Sonra ne diyorsun ki? Ya çalıştığım yeri söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Yani konuşmak istemiyorum o konuda. Bu haberi yapmak zorundasın. İçişleri Bakanlığı genelgesini duyuracaksın. Başka çaren yok. Nereden duyurursun? Müzik.
Hadi canım.
81 ilde ev hariç tüm alanlarda maske zorunluluğu getirildi. Artık uyarı yok. Ceza var. Para cezaları hızla tahsil edilecek. Salgının üstesinden birlikte geleceğiz. Başkan Erdoğan, başkan falan boğuyorsun. Alta iniyorsun bak, küçücük bir yerde şöyle yazıyor. Restoran, kafe ve eğlence yerlerinde saat 24'ten sonra her türlü müzik kesilecek.
Sebep?
Arkadaşım bak, 6 ay oluyor. Ben 6 ay önce dedim ki bize virüsün bile manyağı denk geldi.
Tuhaf bir virüs ya. Yani yan yana rakı içiyorsun, bulaşıyor. 350 bin kişi camiye gidiyorsun, bulaşmıyor.
Gerçekten. Mesela bir konserde sosyal mesafeli oturuyorsun. Sevgili Halil Sezai söylüyor işte. Onu dinliyorsun böyle. Aa, çok güzel, kafan gitmiş. Kafası kendinden bile güzel. Dünyanın en güzel şarkılarından birini söylüyor. Bulaşıyor. Bulaşıyor. Giresun'da 30 bin kişi birbirini çiğneyerek dip dibe duruyor. Kafalarına çay yağıyor, bulaşmıyor. En son manyaklığını da buradan öğrendik. Virüs müzik seviyor. Psikopatı denk geldi bize. Virüsün bile manyağı bize denk geldi. Müzik seviyor o hastası ya. Müzik seviyor. Kapattılar mı? Kapatmadılarsa tamam, geçerim ben. Geçerim, kapatmadılarsa sızarım ben buradan. Hele 24'ü geçti mi? Oo, %100. Mesela düğünlerde 1 saat sınır getirildi. 1 saat sınır niye getirilmiş olabilir? Allah aşkına bir düşünün ya. Düğünde 1 saat sınır neden getirilmiş olabilir? Sorun bu. Çocukları pistten alalım, takı törenimiz başlayacak. Bu mu?
Yo.
Sen takı töreninin 1. saatin sonuna taştığını gördün mü? Zaten herkes antin kuntin yapıştırıyor. Ve Türkiye'yi tek başına yöneten kişi şahsım çıkıp diyor ki ya bu düğünler bununla bizi üzüyor ya. Ya yani bir sade nikahla yetinelim. Yetinin. Yetinin. Aksini isteyen yok ki. Ama virüsün bile manyağı bize denk geldi. Orijinal sıfır numara düz manyak bizdeki virüs. Covid. Bütün dünyada bulaşma yolları belli, bizde değil. Bizde psikopat baya böyle hani nota kağıdına bakıyor. Aha sen kop diye yardırıyor oradan mesela. Buradan girerim ben diye. Saat 12'yi geçmiş, ben buradan tamam ya. Kesin bunların alayını alırım. İnsanlar bize artık kıçıyla gülüyor. Kusura bakmayın ama bu böyle. Gerçekten kıçıyla gülüyorlar bize. Şu önlemi dünyada kimseye anlatamazsınız. Şimdi bazıları şunu söyleyecek. Ya yapma şimdi, tamam işin eğlencesi gargarası bir yere kadar da. Yani 12'den sonra kafalar yükseliyor. İnsanlar müziğin etkisiyle kalkıyorlar, dans ediyorlar. Ne? Ya kusura bakmayın da bu tam böyle hayatı boyunca sokağa çıkıp böyle arkadaşlarıyla bir yerde oturmamış. Böyle güzel bir akşam yaşamamış bir dananın söyleyebileceği bir şey. Mümkün mü böyle bir şey ya? Nedir yani 12'den sonra müzik? Eğlence yerleri erken kapansın istiyorsunuz. Anlıyorum bunu. Ama bu insanlar neyle yaşayacak? Neyle yaşayacak ya, soruyorum. Müzik sektöründeki insanlar neyle yaşayacak? Nasıl kazanacaklar paralarını? Önemli değil. Sizin için yok çünkü, değil mi?
Doğru.
Aman diyeyim, bu virüs psikopat ya. Gözünüzü seveyim. Korona cahili Kılıçdaroğlu. Cepildir Kılıçdaroğlu video konferansla yaptığı parti meclisi toplantısında hükümetin pandemi konusundaki çalışmalarını görmezden geldi. Covid-19 virüsüne mikrop diyerek cehaletini ortaya koyan Kılıçdaroğlu yanlış bilgiler vererek yalana sığındı. Mikrop mu? Hocam çok özür dileyerek söylüyorum. Yani öp başına koy. Virüs yerine mikrop demiş. Biz neler gördük ya? O yanlış yapıyor. Şöyle. Bak buraya. Bak buraya. Böyle yıka böyle. Ha böyle. Ya biz neler gördük ya. 30 bin kişi birbirine üstüne çıkmış, kafaya çay yağıyor. O arada aşağılayan tip, ya şu mesafeye bir dikkat edin diyoruz, etmiyorsunuz ya. Cehalet mi arıyorsun sen? Yanlış yerde arıyorsun Hafız. Oo, ben neler gördüm. Yani. Bunları rentekarla mı aldınız? Bak bu gözler şahit, bu gözler. Bunları rentekarla mı aldınız? Anlatmıştım ya size, hatırlamıyor musunuz? Bursa'da kurulan bir hastanenin adını unuttum ya. Unutmasam adını da söylerdim size. Bursa'da kurulan bir hastanenin muhtemelen bu dönemde de kullanılan hastanelerden bir tanesi. Onun ameliyathanelerini gezen,
İsmini vermek istemediğim bir şahıs. Allah'tan herkeste maske vardı da insanların ağzıyla nasıl böyle diye güldüğü görünmedi. Çünkü soru şuydu. Cihazlar, yeni cihazlar anlatıyor işte başhekim orada. Efendim bu şu kadar milyon dolar, bu kadar 100 bin euro, bu bilmem ne. Şahsımın sorusu, rentekarla mı aldınız? Bak ya, ben bir başhekimin maskenin içinden nasıl hükürdüğünü gör. Bak maske böyle oldu. Şöyle attı maskemi. Ondan sonra adamın gözünün önünden kim bilir neler geçti yani. Yani başhekimlik, oradan kariyer, ilk yıllar, mecbur hizmet yılları falan geçti. Sonra kapandı mevzu. Ama ben herhalde bir ay falan güldüm buna ya. Rentekarla mı aldınız? Evet. Kırmızı olanı size verelim mi? Rentekarla aldık bunları. Ya söylemeye çalıştı. Leasing tabii de. Ya bilmiyorsan söyleme canım. Sorma. Ne gerek var yani? Neyse devam edelim böyle. Bu arada hani Yeni Şafak'a geçmeden önce de okurum ama arada unuturum hikayeyi. Ya Çipras'a sorduğu soru, bak sevgili Erkan hatırlatmış. Çipras'a Yunanistan eski başbakanına veris kravat. There is no kravat. Are you kravat? No, I am not kravat. Şu sahtekar var ya, Sakarya'da 12 yaşında çocuğa tecavüz eden pislik, aşağılık köpek. Ya köpek dedim, hayvana da yazık ettik ama kusura bakmayın. Savcıya itiraf, hakime inkar diye bir manşet atmış bugün Hürriyet. Savcı da ses dosyasını da dinledikten sonra yaptığını kabul etmiş. Hakime demiş ki yok ya, öyle bir şey olmadı. Bak bağladığı yere bak. Manyaklığın derecesini gör. Çünkü bunların kafasındaki bu geldiği yer burası. Diyor ki bana kızla nikahlanmamı teklif ettiler. Bu kız daha ufak, 18'ine gelsin düşünürüz dedim. Ama bunu neden dedim bilmiyorum. Neden dedin? İşte bilmiyorum onu. Ya bunlar var ya. Yani insan olsa al karşına konuş ama bu insan değil ki. Böyle insanlık olmaz. Neyse işte. O sözcü de bugün anneleri mama çalar hale getirdiler diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi eleştirisi var. Türkiye'yi bu tabloyla karşı karşıya getiren kim diye soran CHP lideri, ülkemiz bunu hak etmiyor dedi ve şunları söyledi. Bir market bebek mamasıyla zeytinyağlarının üstüne alarm takmış. Görüyorsunuzdur zaten eğer marketlere uğruyorsanız. Doğru bu. Zeytinyağı şişelerinde alarm var artık. Dolar 7 lirayı aşmasın diye 105 milyar dolar satıldı. Kaç para dolar şu anda? Bakalım mı? Bu yayında her şey organik kardeşim. Gezen yayıncı yayını yapıyorum ben burada. Ha, gezen dediğim bu alan işte 12 metrekare ama 10 metrekare. Neyse sorun o değil. Ben size anlık online bilgiyi, çok affedersiniz, vermek suretiyle 7.48.91 dolar. Ama bu serbest piyasada oluşan fiyat. Bankadan falan almaya çalışırsanız bu fiyat minimum 7.57-7.60 civarı falandır. Euro, hemen bakalım efendim, 8.82.81. Biz niye harcadık bu kadar parayı? Niye harcadık? Bakın ilk yayında size bir şey anlattım. Dedim ki Türkiye'de ihtiyaç kredisi, şu anda kullanılan ihtiyaç kredisinin büyüklüğü 655 milyar liraya ulaşmış durumda. Yani kabaca 100 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu insanların ne kadarı bankalara o borcu ödeyecek? Ne kadar ödeyebilecek? Soruyorum size. Siz ekonomiyi güzel göstermeye, makyajlamaya çalışıyorsunuz. Ama yemez, gerçek bu işte. Gerçek bu. Değişmiyor. Hiçbir şekilde değişmiyor. Altının gramına bak. 465 lira 57 kuruş. Ya delirmiş durumda ortalık ya. Bizim ülkemiz neden bizim paramız bu kadar zayıfladı diye sormayan insanlarla dolu. Benim param ya. Ben hayatımı böyle kazanıyorum kardeşim. Ben başka bir ekonominin içinde yaşamıyorum ki. Ben de, eşim de, oğlum da, hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Kazancımız da aynı şekilde, hayatımız da Türk lirasıyla devam etmek zorunda. Sormayalım mı şimdi? Nasıl bu hale geldi bu iş? 8.82.81 diyorum euroya. 9 liraya geldi kardeşim. 9 liradan bahsediyoruz. Ya dolar euro 8'e dayandı dediğimiz günün üzerinden kaç ay geçti daha? 9 lira diyorum ya. Sonra anlat hikayeni. Rahat ol ya. Vallahi rahat ol. Rahat anlat hikayeni. Şimdi kredilerin geri dönüşü başlayacak. Evet, Güvenç Durmuş da yazmış mesela. Kredilerin geri dönüşleri, ödemeleri başlayacak şimdi. Ne olacak? Kim ödeyecek onları? Nasıl, neyle ödeyecek? Demin Cumhuriyet'in manşetinde okuduğumuz haber, işsizlikten kırılıyor manşetinde. Yani aynı anda iş yeri sayısı azalıyor Türkiye'de. Kapanıyor çünkü. İşsizlik artıyor tamam da iş yerleri de kapanıyor. Yani bundan sonrası için ekonomi düzelse bile işe insan alacak yer yok. E neyle ödenecek o paralar? Yalan yerseniz ya, bin tane var işte. Tablo hazırlamışlar bu arada Sözcü Gazetesi'nde. Sağlık Bakanlığı'nın o turkuaz veri tablosuna benzer. Türkiye'de istihdam krizi tablosu. Açlık sınırı 2438 lira. Asgari ücret 2324 lira. Yani asgari ücret açlık sınırının altında. Asgari ücretli oranı %43. Bakın bu doğru değil. Bu gerçekten asgari ücrette çalışan, çalışanların içinde asgari ücretle çalışan insan sayısı. Ama asgari ücretle çalışan insan sayısının bu kadar yüksek olması bütün ekonomilerde çalışanlar açısından çok ciddi bir tehlikeye işaret eder. Nedir o? Şu, sizin yerinizde çok fazla vasıf gerektirmeyen işlerde çalışabilecek milyonlar var demektir. Öyle olunca ne olur? Çok temel bir ekonomi teorisi. Hatta şöyle düşün, ekonomiyi salla. Salla. Birleşik Kaplar Kanunu düşün. Ekonomi kendini dengeye almak üzere ücret ortalamasını asgari ücrete yakın koyar. Bakın bugün Türkiye'de %52'si çalışan nüfusun 2500 lira civarında çalışıyor. Neden? Asgari ücrete çok yakın. Orada dengeleniyor ücret çünkü. İnsanların geleceğe ilişkin hayali yok demek bu. 2500 lirayla neyin hayalini kuruyorsun? Anlat çok omel. Çoko Prens olur tabii. Size dedim ki bir haber okuyacağım ben size. Bugün bu haber çok konuşulacak. Bence ama çok konuşulması yetmez. Daha da çok konuşulmalı. Hatta günün en önemli haberi olmalı. Ali Ekber'in sevgili Ali Ekber Ertürk'ün haberi. Bakın. Türkiye'nin nasıl soyulduğunu göreceksiniz burada. Nasıl? Yani donumuza kadar nasıl aldıklarını lütfen dikkatli dinleyin haberi. Özel kalem müdürüne lojman piyangosu. Sağlık Bakanlığı bürokratının yatırımı böyle dedirtti. 5 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 2015 seçimlerinde milletvekili adayı da olan Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Çakırtaş. Sağlık Bakanlığı kendisine özel kalem müdürü olduğunda Ankara Söğütözü'nde, Ankara Söğütözü neresidir? Eskişehir yolunun üzerinde Ankara'dan çıkışta sağ tarafta kalır. Yeni kurulan bir mahalledir. Tam karşısı 3 aşağı 5 yukarı Çukurambar semtine denk gelir ki Çukurambar Adalet ve Kalkınma Partililerin sadece dünyada örneği bizde olan Orman Bakanı müteahhit olan Osman Pepe tarafından çoğu inşa edilmiş. Pek çok AKP'linin de yani inanılmaz paralar dağıtarak oturduğu Ankara'nın Manhattan'da hani uzmandan bir isim uydurdukları bir semtin tam karşısı. Söğütözü'nde eskiden hani bizler için önemli olan yeri, onun biraz daha arkası eski İstanbul yoluna yaklaşan yeri tren yolunun üzeridir ama büyük fabrikalar vardır, çok geniş araziler vardır. Bir ucu Atatürk Orman Çiftliği'ne dayanır. Gelişmeye çok hazır bir yerdir. Söğütözü aynı zamanda işte medyanın da bugün yerleştiği mesela Doğan Medyası, Demirören Medya Center'ında olduğu bölgedir. Büyük bir yerdir, büyük bir alan. Orada Söğütözü'nde bir lojman tahsis ediliyor. Özel kalem müdürü adam. Herhalde. Abi taşınmıyor ya. Uzunca bir süre taşınmıyor. Sonra diyor ki, ya bakanlık diyor, burayı diyor, bir şey yapsın diyor. Tadilatı yapılsın buranın diyor. Tadiline giriliyor işin, 70 bin lira harcanıyor. İçinizde devlet memuru olan var mıdır? Özellikle lojmanda oturmuş devlet memuru. 70 bin liraya bir lojmanın tadilatının nasıl yapıldığını düşünün. Çünkü pek çoğu aslında lojman olarak kullanılan binaların pek çoğu sıksanız 70 bin lira etmez aslında. Yani sadece çatısı vardır, insanlar girip içinde otursun diye yapılır. 70 bin liraya tadil ediliyor. Yapılıyor. Kapısı, penceresi, bacası, cillop gibi yapılıyor. Sonra tadilatın ardından bu abi oraya taşınıyor. Özel kalem müdürü, boru değil. Taşınıyor. Sonra da Haziran ayında, geçtiğimiz Haziran ayında lojman, bu lojmanların satışı kanunu çerçevesinde, satışa çıkartılıyor ve 510 bin liradan devlet ihaleye koyuyor. Abi ihaleyi kazanıyor. Kaç liraya? 511 bin liraya. Bin zahmet vermişsin ya. Vallahi hoca zahmet vermişsin. O bin lira nasıl çıktı cebinden ya? Yazık ya. Onu devlete yıksaydın ya. 511 bin liraya ihale onda kalıyor. Alıyor. 3 bin liradan da kiraya veriyor. 3 bin liradan. Öyle bir yer ki 70 bin liraya tadilatını devlete sokuyorsun. 510 bin liralık daireyi 511 bin liraya alıyorsun. Sen nereden biliyorsun 511 bin liranın üzerine kimsenin çıkmayacağını? Acaba insanların haberi olmuyor olabilir mi? 511 bin liraya bitiyor olabilir mi o ihale? Ve sonra 3 bin liraya kirayı veriyor. Yani oranın yıllık kira getirisi sadece 36 bin lira. Aldığı fiyat 511 bin lira. Nasıl? Şahane değil mi? Çok güzel iş ya. Çok güzel iş. 70 bin lirası da devlete sokulmuş durumda. Tadilatını da devlet yapıyor. Bizim cebimizden çıkıyor para. Şimdi ben soruyorum size. Bu hırsızlığın peşinden gitmeyecek mi kimse? Bak, Sağlık Bakanı'na bugün basın toplantısı var. Sağlık Bakanı'na bu soru sorulmalı. Adıyla sanıyla ama. Bu soru sorulmalı. Hiç öyle eğip bükmeye falan gerek yok. Hamuduyla götüren insanın adı sanı da duyulmalı. Bugün basın toplantısı var Sağlık Bakanı'nın. Çarşamba günleri çıkıp konuşuyor. Biz nasıl soyuluyoruz? İşte böyle. Sonra benim gazeteci arkadaşlarım, 3'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz, 6 gazeteci arkadaşım 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bugün Çağlayan Adliyesi'nde. Neden? Gerçeği yazdı diye mi? Söyleyecek ne var ki? Tesadüf. Adrese teslim lojman ya. Şahane iş. Vallahi çok güzel iş. Yani 70 bin liralık tadilatı da içine gömersen, 511 bin liradan onu düşecek olursan, sana geldiği para var ya, komik bile değil ya. Komik bile değil. Söğüt özünde evin oluyor. Kim soracak? Pardon. İsminiz Fazi Diya mı? Bir dakika arkadaşlar. Bu öyle bir şey değil. Adınız nedir? Demin biri yazdı. Fazi Diya Rumuzlu izleyicimiz. Adınız nedir? Benimle adınızı paylaşır mısınız? Kim soracak? Pardon diye sormuş. Ha, Gülay Sandıkçıoğlu da YouTube'dan sormuş. Gülay Sandıkçıoğlu. Gülay Hanım, neden sorulmayacağını düşünüyorsunuz? Neden sorulmayacağını düşünüyorsunuz? Ama bu umutsuzluk hiç kimseye bir şey sağlamaz ki. Fazi Diya Rumuzlu izleyici, sizden kim olduğunu? Ha, Fazilet Hanım, sizden de rica ediyorum. Bu umutsuzluğunuzun gerekçesi nedir? Bunu yaparak, bunu söyleyerek bu umutsuzluğu daha da katmerlediğinizi, karanlığı daha da koyu bir hale getirdiğinizi düşünmüyor musunuz? Orada gazeteciler var. Niye sorulmasın ki? Bu bir iddia. Ayrıca bugün gazetede yayınlanmış bir iddia. Ali Ekber Ertürk de tanıyacak insan tanımayacak. Hayır, atmayın. Sarp Yalçın demiş, soracak adamı almazlar oraya. Öyle bir şey yok. Herkes giriyor oraya. Öyle bir şansınız yok. O basın toplantısı öyle yapılmıyor. Ama siz bunu yaptığınız sürece, sizler bu umutsuzluğu körüklediğiniz sürece, tıpkı geçen yıl 31 Mart öncesinde yapıldığı gibi, ne değişecek? Neyin değiştiğini görüp sevinen insanlar var ya, onların sevincinden çalıyorsunuz. Yapmayın bunu. Elbette bu soru sorulacak. Elbette bu soruyu sormak üzere gazeteciler cesaretlendirilmek zorunda. Bu yüzden işte özgür medyaya ihtiyacınız var. Onun arkasında durmanız bu yüzden gerekiyor. Ama bu umutsuzluk hiç kimsenin işine yaramaz. Gülay Hanım, ne iş yapıyorsunuz? Gülay Sandıkçıoğlu. O gazeteciler çağrılmaz, sordurulmazlar. Ne iş yapıyorsunuz siz? YouTube'dan yazmış Gülay Hanım, Gülay Sandıkçıoğlu. Ne iş yaptığınızı sorabilir miyim? Lütfen söyleyin bana ne iş yaptığınızı. Ben 31 yıldır gazeteciyim. O soru sorulur. Emin olun sorulur. Ama gazeteciyi, hanımefendi, okulunuz değil benim için önemli olan. ODTÜ'lüyüm, mühendisim, çok güzel ama mezuniyetle övünmek, övmek değil benim derdim. Gazeteci olup olmadığınızı öğrenmeye çalışıyorum. Demek ki değilsiniz. Basın toplantısı ortamının nasıl olduğunu bilmiyorsunuz o zaman. Bence bunu yapmayın. Olur mu?
Yapmayın bunu. Ve bu cesaretsizliği insanlara aşılamayın, aşılanmasına yardım etmeyin. Tam tersine gazeteci bu noktada cesaretlendirilmek zorunda. Elbette o soru sorulmalı. Elbette sorulmalı o soru. Çünkü bunun başka çaresi yok. Ali Ekber'in burada yaptığı hikaye zaten sormak değil mi başlı başına?
Bak hırsızlık yapıyorsun diyor.
Fobidilya, siz de böyle kızıp insanları utandırarak umudu büyütemezsiniz. Ben kızmıyorum kardeşim. Benim mesleğimle ilgili bu kadar rahat atmalarından hoşlanmıyorum insanların. Onun için soruyorum. Yani ne iş yapıyorsunuz? Siz eğer bir gazeteciyseniz çıkıp şunu söylerseniz ben anlarım. Ya ben defalarca katıldım o basın toplantılarına, böyle bir soru sorulmaz. Ben de karşısına çıkıp derim ki yo sorulur. Ben de sordum, başka gazeteci arkadaşlarım da sordu. Sorulur. Ama bu kadar rahat adını yazamayan insanlar, adını yazamayan insanlar bu kadar rahat oturduğu yerden sallamasın lütfen. Gülerim, sizi senize yazıyorum, siz için değil. Siz adınız sanınızı, ama buradan yazıyor. Fobidilya diye rumuz yapıyorsun. Ondan sonra ya siz de böyle yapmayın. Adın ne kardeşim? Önce bunu yaz. Adın ne? Adını koy ortaya. Adını, mümkünse fotoğrafını. Ben buyum ve bundan korkmuyorum de. Çünkü bu korkusuzluğu başlatacak sensin. Yapamıyorsan kimseye bağırma çağırma. Ya bu zaten değişmez deme hakkın yok. Anlatabiliyor muyum? Yapamazsın bunu. Sizin sorulmalı dediğiniz kaç soru soruldu? Çoğu. Çoğu. En son Yol TV'deki arkadaşım muhabir en son sıkıştırarak basın toplantısının sonunda da olsa sordu. Sormayan gazeteci. Bakın, sormayan gazeteci. Asıl zaten onun açığa çıkması için bunun yapılması gerekiyor. Ama siz bu umutsuzluğu büyütürseniz o hiçbir zaman sorulmayacak. Hiçbir zaman. Hep kalacak böyle. Ali Ekber çok tecrübeli, çok kıdemli bir gazetecidir. Yani böyle oturduğu yerden haber uyduran falan bir adam değildir. Onun burada yaptığı cesaretin desteklenmesi gerekiyor ya. Yapmayın bu umutsuzluğu, körüklemeyin. Yapmayın bu hata. Siz sorun, bağıra bağıra siz sorun. Adınızla, sanınızla. Sorun. Ondan sonra insanlara deyin ki sen de sor. Sormak zorundasın. Bir Gün Gazetesi virüs müzikle yayılıyor başlığı atmış bugün. Genelgeye göre Ayasofya'nın açılışında her hafta kitlesel kılınan cuma namazlarında, Erdoğan'ın mitinginde, AKP'lilerin düğününde, fabrikada, limanda bulaşmayan virüs müziği duyunca harekete geçiyor. İlk yayında çok konuştuk, o yüzden üstünde çok durmayalım. Bugün Yılmaz Güney'in 36. ölüm yıl dönümü, onu da anmış Sürü manşetinde. Bir kez daha biz de analım Yılmaz Güney'i. Ve salgının kontrol edilmiş hali buysa diye bir başlık var. Tayyip Erdoğan'ın salgın kontrol altında cümlesinden hareketle. İlk yayından sonra pek çok doktor okuyucumuz, izleyicim özür dilerim, mesajlar atmış. Onlardan bir tanesi Ahmet Bey. Ahmet Bey bir hekim. Tevfik Özlü ile sınıf arkadaşı olduğunu, bilim kurulu üyesi ve kendisinin hani işi nereden nereye getirdiğini çok iyi bildiğini söylüyorum. Ama o değil önemli olan Ahmet Bey. Gerçekten sorun o değil. Yani burada iyi niyetle yapılması gerekir dediğiniz şey, evet, bilimin yanında durmak sadece. Ben de onun için soruyorum. Ve biz bilimin yanında durabileceksek aynı şekilde hekimi de doktoru da oraya ittireceğiz zaten. Yani bunun konuşulmamasını biz engelleyeceğiz. Başka çare yok. Gerçekten yok. Ya Türkiye'de Hipokrat yemin etmiş bir sağlık bakanı, hekim çünkü, ya gözümüzün içine bakarak yalan söylüyor. Verdiği rakamların doğru olmadığını o da biliyor. Biliyor, emin olun biliyor ya. Bilmeme şansı yok. Ama söylüyor. O zaman biz yapacağız bunu. Biz zorlayacağız insanları. İktidar çözüm değil unutturma peşinde, döviz rekor kırarken kapanan iş yerlerine her ay yeni işsizler ordusu eşlik ediyor. Pahalılık dizginlenemiyor, iktidar tüm olanakları gündem değiştirmek için harcıyor. Cumhuriyet'ten de okumuştuk. Savcı 19 yıl talebinde ısrarlı. Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağrel bugün Çağlayan'da hakim karşısına çıkıyor. Üç de tutuksuz yargılanan arkadaşımız. Niye bu kadar agresifsin? Bağırmadan konuş biraz ya. Sen kimsin? Hayırdır, askerde postalı beraber mi bağladık? Valla eğer öyleyse hani bileyim. 267 kısa dönem benimki, 8 ay. Sen aynı dönemsek bileyim, tanıyayım. Hüseyin Ersöz'ün, gazetecilerin avukatının ağzından, Cumhuriyet'te de o vardı zaten, onun sözleri var. Bugün duruşmada gazeteci sevgili Murat Ağrel'in gazetecilik suç değildir diye bağıracağım ifadesi damgasını vuracak elbette. Ülkenin varı yoğu Diyanet'e tahsisli. Doğru ya. Bizi de devredecekler muhtemelen Diyanet'e. Bizi de devredecekler. Görüntü o. Evrensel Covid dolmuşu manşetiyle çıkmış bugün. Kimi vekil çocukları ambulans uçaklarla VIP olarak hastanelere taşınırken, Nevşehir'de Covid-19 hastası köylüler bir minibüsle köy köy dolaştırılarak hastaneye götürüldü. Evrensel Gazetesi İzmir temsilcisi Özer Akdemir, Nevşehir'de ailesinin de içinde olduğu bir grup Covid-19 hastasının nasıl gezdirildiğini anlatan hastane hastane bir yazı yazmış. Vay arkadaş ya. Burada bak atladık. Hürriyet Gazetesi de birinci sayfadan vermiş aslında. İran'da başörtüsünü çıkarttığı protesto eylemiyle gündeme gelen Meryem Şeriat Madari Denizli'ye geldi. Denizli'de İran'daki rejim artık ne yapacağını biliyorsunuz çünkü sonuçta. Ve işte ifadesi alındı Denizli'de. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı söyleniyor. Sınır dışı edilmemesi için sosyal medyadan kampanyalar başlatıldığı konuşuluyor. Ve o kampanyaların içinde bu insanların ülkelerine dönerlerse ne yaşayacaklarını hepimiz çok iyi biliyoruz. O haber Hürriyet'te de bugün birinci sayfada var. Hakkını yemeyelim. Hürriyet gazetesi bile haberi yapmış. Evrensel böyle. Akşama bakalım. 6. kez zorluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Libya, Akdeniz, Lübnan ve Irak'ta Türkiye karşıtı girişimlerinde başarısız oldu. Ülkesinde de tepki gördü. Şimdi AB'yi etkili. Ya saçma sapan, ben de bir şey anlatacak zannettim ya. Hani böyle acayip isimli tiplerle tanışırsınız. Böyle adını duyarsınız, dersiniz ki Allah, Amazon'da krallığı var bunun büyük ihtimalle. Bir gelir böyle süklüm püklüm bir tip. Onun gibi. 6. kez zorluyor. Ney? Elazığ 8 ayda yenilendi. TOKİ. Malatya'da, Tekirdağ'da depremler yaşanmış bu arada gece. Ben genellikle ve kitap yayını yaklaştığında gece dünyayla kopuk halde oluyorum. Çünkü hani bir yerinden bugüne bağlayalım, bugünü de konuşalım diye kitabın üstünde çok sağlam durmaya çalışıyorum. O yüzden o da acayip bir zaman alıyor. Ben sabah gördüm. Hakikaten sabah. Hiç haberim bile olmadı. Geçmiş olsun diyelim herkese. Bakalım. Akşamda başka var mı bir şey? Ev hariç her yerde maske zorunlu. Yeni kurallar geldi. Müzik? Ha o da var. Çok önemli değil ya. Neyse arkadaşlar, boş verin bunları. Ben Yeni Şafak okumadım değil mi size? Unuttuk. Yeni Şafak halbuki bugün önemli gazete o. Çünkü siyasal İslamcı yüzsüzlüğünü oradan göreceğiz. Bu sapık kimin adamı? Kim? Hangi sapık? Şimdi şu pislik var ya, 12 yaşındaki çocuğu taciz ettiği söylenen Fatih Eyüp Şahban. Şahban bu arada soyadı. İlginç bağlantıları çıktı diyor gazete. Ya gazete dedin de Yeni Şafak çok ciddiye alma da. Sık sık Almanya'ya giden Şaban, dinler ve kültürler arası diyalog toplantılarının organizatörü Profesör Rudolf Prinz zu Lippe ile yakın ilişki içindeymiş. Tacizci 15 Temmuz'da da yanındakilere sokağa çıkmayın demiş. Tanıyanların anlattığına göre kim onlar? Tanıyanlar. Kim ya tanıyan? İsmini vermek istemeyen bir tanıyan. Şaban sarığını hediye ettiği Lippe ile ilişkisini soranlara kraliyet ailesinden. Onları Müslüman yapacağız dedi. İşte etrafındaki gerizekalılar da buna inanıyor. Almanya'da hangi kral bu? Alman kralı. Kesin. Almanya krallık zaten. Çok kral ülke. Bir manyak da sormamıştır ha, emin olun. Kraliyet ailesinden. Onları Müslüman yapacağız. Gerizekalılık düzeyi burada ya. Özel bir mecliste ise Almanlar seni halife yapalım dedi, kabul etmedim iddiasında bulunur. Lan ben böyle gerizekalı bir grup bulsam,
Bak bunlara ben 80 kere, her gün 80 kere başkası olduğuma inandırırım. Yemin ediyorum. Çok kolay. Bunu, böyle aptal bir grubu bulmuşsun. Ezeze bildiğin kadar. Bana dediler, oturuyoruz. Almanlar var bir grup. İsmini vermek istemiyorum. Bir grup nasıl ağlıyor? Hocam seni halife yapalım. Ya oğlum bırakın gidin diyorum. Halife yapalım. Ya hocam uzatma diyorum ya. Uzatma, şurada hastalığıyla bir 10 dakika oturuyor. Ya halife olmadı, dük yapalım. Arşidük yapalım. Hani yapalım bir şey. Ya istemiyorum birader. Tam bana dokunmayın. İyileşim. Nasıl ağlıyorlar ama? Bremen ve Ludwigshafen'da dergi açan Şaban'ın diğer bağlantıları merak ediyor. Siz tanırsınız. Gitmişsinizdir oğlum oraya. Adres vardır. Bu kadar sığırı bir arada bulunca herif yağdırıyor haliyle. Halife ol dediler. Yok dedim ya. Bu ara olmayayım dedim. 15 Temmuz'da yanında bulunanların anlattığına göre kim onlar? İsmini vermek istemeyen yanında bulunanlar. Salla. Salla kardeşim, salla, yakalamışsın. Silkele bu saatten sonra. Anlattığına göre o gece Çankırı'daydı. Buradan Çorum'a geçip Kırklar sitesindeki evine kapandı. Sokağa çıkmak isteyen taraftarlarına da bekleyin karşılığını verdi. Darbe savuşturulunca mehterle sokağa çıktı. Tam sizden işte. Tam klasik sahtekar. Klasik lan kaç kişi yakalandı ya içinizde. Sabaha kadar kollayıp cemaatçiler bu işi becerir mi diye bekleyip sabaha karşı eline bayrak alıp fotoğraf çektirip paylaşan kaç tane sığır. Canım yoldaş Türk. Ben böyle yoldaş almayayım be hayatım. Hakikaten bana. Diyor ki bu insanlar neden bu kadar cahil kaldı onu da anlatsana. Dalga geçmek işin kolayına kaçmak. Seni sağdan bir alayım ben. Ya uza. 5 senedir burada ne yapıldığını bilmiyorsun muhtemelen. Bundan sonrasında da ihtiyaç yok tatlım. Sağ ol. 2 Nisan 2020'deki konuşmasında FETÖ'yü kastederek sarılalım gülelim yani dedi. Ya sizin yaptığınızdan farklı bir şey değil kardeşim. Sizin yaptığınızdan farklı bir şey değil. Hadi soru uzun süredir sormuyorduk. Bir eleman çıktı. Bak eleman diyorum çünkü ne söylesem anlayacaksınız kim olduğunu. Biri çıkıp dedi ki artık bu insanlarla da bir barışma yolu bulunmalı. Çok değil daha 3 hafta önce. Kim söylemişti bu sözü? Sonra linç ettiler onu. Bu bizden değil. Bu zaten kıçı başı ayrı oynuyordu. Bu kesin cemaatçi falan diye. Onu söylediğinden farklı değil ki bu. Aynı. Sarılalım gülelim yani. Sarılalım gülelim. Evet. Kim ama hayır onu söyleyeceksiniz. Kimdi? Ya böyle biri çıktı ve bunu söyledi. Dedi ki bir dakika ya uzatmayalım. Hayır Arınç değil. Arınç değil. Başka biri çıktı. Dedi ki ya biz dedi Mehmet Metinler diyeceğim onunla alakası yok. Mehmet Metinler tam tersine o başka bir kulvardan gidiyor şu anda. Hem de çok sert gidiyor. Çok sert anlatıyor mevzuyu. Bunlar bakın en son yapılan işte bu Ahlat Kaymakamı'nın da aralarında olduğu operasyonun ilk şeyini verdi. İlk nüvesini o anlattı. Bravo Sayman, Türk Tarih Kurumu Başkanı. O söyledi ya. O söyledi, o anlattı. Bir dakika dedi böyle bunu dedi şey yapalım dedi halledelim dedi ya biz aramızda dedi. Yavaştan artık dedi zamanı geldi bunun dedi. Niye? Başka çaresi yok ki. Başka çaresi yok. Çünkü biliyorlar ki yarın öbür gün yani bu birliktelik olmazsa diğerleri pusuda bekliyor. Ama nasıl Yeni Şafak'ın çakallı? Bu kesin FETÖ'cü ya. Ondan. Kesin. 7.49.28 dolar şu anda. Euro 8.82.65. Rezalet, rezalet. Gerçekten rezalet yaşıyoruz ve bu rezalet yaşanırken birileri hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor maalesef. Neyse ya Takvim Gazetesi'ne bakalım. Oh! Erken emekli nasıl olunur? Nasıl? Bilmiyorum işte nasıl? Lan oğlum sen yazıyorsun ya. Erken emekli nasıl olunur yazısının yanında ne zaman emekli olurum yazısı var. Nasıl kafa? Nasıl kafa ya? Çok güzel gazete değil mi? Bak bunu gördüğün zaman diyorsun ki ben bunu okurum lan. Oo süper. Yolla. Borsada kazanma yolları. Evet. Banka hisseleri toparlanacak. Oğlum 4 gün önce bunu yazdın sonra dedin yalan sağlık hisselerine yönel diye. Ha öyle mi dedik? Öyle mi dedik lan? Al işte ya topla sepet yap. Yani bütün yumurtaları aynı sepete koyma. Sepet. Evet, bakalım şimdi. Cevval Şahin. Ne? Cevval Şahin mi? Neyse, bir anlamadım bunu. 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin. He. Ha, isim Şevval, sen Cevval yaptın. Tamam, dur. Sevgilisi Markus Aral'la Rumeli Hisarı'ndaki köşkünde parti yaptı. Herkese korona bulaştırdı. Oha! Karantina altına alındı. Fakat uslanmadı. Bu kez de evinde İsveçli dostlarını ağırladı, tepki yağdı. Onun bir kadın toplu olarak ülkeleri bozmaya çalışıyor. İsveçliler, yarın bittiniz. Öbür gün Kazakistanlıları istiyorum buraya. Gelsinler 10 kişiye. Bitireceğim o Kazakistan'ı. Ertesi gün Türkmenleri toplayın bana. Cevval Şahin işte, yok ki tanıdığımız. Ya sevgili Halil El Sezai, senin konserine gelen sosyetik falan vardır ya. Gerçi konser yapmıyorsun ne zamandır ama. Ne olur gözünü seveyim, bir tanesini bizim yayına yönlendir ya. Zaman zaman sosyetiklerin tavırlarında biz çaresiz kalıyoruz burada. Soracak kimse yok. Hiç vallahi soramıyorum kimseye. Vardır güzel kardeşim seni tanıyan ya. Birine de ki bir gün bir yayına gelsin ve şöyle desin yani. Selam, ben sosyeteyim. Ya soracak çok soru birikiyor. Hiç yok etrafımızda. Herkes durumsuz burada. Hiç soramıyoruz da saçma sapan şeyleri ya. Diyabetin çaresi ada çayı. Ada çayı. Evet. Bu diyorsun yani. Bu. Bu. Ada çayı. Çekiyorsun ada çayını. Oh. İnsülin direnci tavan mis. Nasıl yani? Ada çayıyla mı? Ada çayıyla. Başka bir şeye gerek yok. Güçlü bağırsak sağlıklı vücut. Bunu daha önce de zorladın ama dur bakalım ne çıkacak. Çünkü daha önce hatırlıyorsun o bağırsak muhabbetine girdiğinde çok hoş bir yerde bitmemişti muhabbet. Hatırladın? Evet. Sağlıklı ve uzun bir ömrün yolu sindirimden geçiyor. Fazla kilo. Obezite, tansiyon ve diyabete yolu. Ne? Evet. Yeni daha yeni bilim dünyası şu anda bunu tartışıyor. Fazla kilo, obezite, tansiyon ve diyabete yol açıyor. Kesin bilgi. Ama daha test aşaması da devam ediyor bir yandan. Tam yaymayalım. Su içmek. Günde 2-3 litre kan dolaşımını hızlandırır. Hocam bu Türkçe de olmamış. Bak burada şimdi günde 2-3 litreden sonra virgül atmazsan günde 2-3 litre kanın da hızlı dolaştığını biz anlarız. Çok karışık geldi sana. Neyse zaten senin Türkçe ile kafanı karıştırmayalım. Bu arada ben de görmedim gazeteyi. Yeni bakıyorum ben de. Bağırsak. Sindirim sisteminden konuşurken bağırsaktan bahsetmek süper be. Vallahi şeytanın aklına gelmez. Bağışıklığın %70'i bağırsakta bulunur. Bağışıklık mı bulunur? Bir şey soracağım, sen bağışıklığın ne olduğunu düşünüyorsun tam olarak? Böyle küçük bir canlı. Selam ben bağışıklığım falan diye mi geziyor vücutta? Bağışıklığın %70'i bağırsakta bulunur. C vitamini. Vücuda güç verir, kuşburnu ve maydanozda vardır. Başka? Kuşburnu, maydanoz. O. Portakal. Yok yok onlar. Yanlış bilinenler. Tıp fakültesi 3. sınıf. Yani buraya kadar yanlış biliyordum muhtemel. Ama artık doğrusunu biliyorsun. Kuşburnu, maydanoz. Kalanı. Ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu'na ne gelmiş bakalım. Ben de sizinle birlikte görüyorum. Hayırlısı olsun. Bazen çok küçük oluyor şeyler yazılar. Ben benim gözüm görmüyor daha doğrusu. 3 yıldır evliyiz. Allah mesut etsin. Çocuğumuz olmadı. Sorun bende mi? 3 yıldır evliyiz, çocuğumuz olmadı, sorun bende mi? Geçin şöyle karşıma bir. Geç, ikiniz geçin, al eşini de, geç karşıma. Geç, bakayım. Sende, kesin. Kesin, %100 sende. Vallahi bak, buradan bakınca görünüyor. Senin Allah cezanı versin. Bunun böyle anlaşılabildiğini mi düşünüyorsun? 3 yıldır evliyiz, çocuğumuz yok, sorun bende mi? Evet sende. Hayır sende değil. Ya saçmalama, sen bir süt kadar temizsin. Ya sen bebek kadar masumsun. Ne bekliyorsun? Nasıl bir cevap bekliyorsun bunun tam karşılığında? Sorun bende mi? Değil. Heh tamam ya, rahatladım. Zaten kesin bundadır. Tipine bak şunun. Böyle bir şey mi?
Ya bu ülkenin gerçekten bak hep söylüyorum sağlam, gerçek bir sağlık bakanlığı olsa bu gazeteyi kapatır. Kapatır, gömer, sönmemiş kireç döker, toprak döker. O bölgeyi de olduğu gibi yanlardan kazarak çelik bloklarla kapatır. Ama maalesef. Maalesef. Yani yapacak bir şey yok işte bu. Üstünde bir doktorun adı var. Ve doktor böyle yaşıyor yani. Bunu anlatıyor. İnsanlar zannediyorlar ki işte sonradan böyle oluyor işte. Mesela şeker hastaları. Ya adamın hayatı kararmış, tamam mı? Yani yaşam kalitesi düşmüş. Bir sürü şeyle uğraşmak zorunda kalıyor. Bunu görüyor. Aha, diyabetin çaresi adaçayı. Bırak ilacı ya, salla adaçayı, yapıştır. Bak Sağlık Bakanlıkları bunun için yapar ya. Bunun için önlem alır. Bizde hikaye. Bugünkü Photoshop manşetin adı ayak takımı. Ayağından birbirlerine prangalanmış 5 tane insan var Photoshop'ta. Denizin üstünde yürüyorlar bu arada. O kadar şeye takmadın, buna mı taktın? Birbirini prangalarla arka arkaya takip eden insanlar denizin üstünde nasıl yürüyor diye mi düşünüyorsun? Dur. Her biri bir öndekinin ayağına bağlı prangaya ip takmış, onu elinde tutuyor. Anlatabildim mi? En arkadakinde ipini tutan, prangasına bağlı ipi tutan bir el var. Kim o? Bilmiyoruz. Ama denizin üstünde Akdeniz yazıyor. Deniz, bunlar denizin üstünde yürüyor. Şimdi bunun altında ayak takımı haberi şöyle. Ankara mavi vatana göz dikenlere meydan okudu. Doğu Akdeniz'e çökmeye yeltenen kuklalar şoke oldu. Türkiye Akdeniz'e açıldı. Haberin oldu inşallah. Mavi vatanın enerji kaynaklarına daldı. Sömürgeci kafaların ise iştahı kabardı. Maşalarını üzerimize saldı. Fakat Türk donanması sahneye çıkınca hesaplar şaştı. Mitsotakis'te Macron da onları parmağında oynatan kuklacıların da eli ayağına dolanıverdi. Şimdi 5 kişi var dedim ya. En önde Mitsotakis var. Boş boş duruyor. Bir de gülüyor. Denizin üstünde yürüyorsun ya, bir insan bir sevinir. Ama ayağımda pranga var. Boş ver. Yürüyorsun. Arkasında Prens Nahayan var. Nahayan zaten o herifin adı da. O Mitsotakis'in prangasına bağlanmış ipi tutuyor. Naya'nın prangasına bağlanmış ipi tutan ortadaki kişi Sisi. Onun arkasında aynı düzlemde Benjamin Netanyahu var. En arkada Macron var. Macron'u da tutan bir el var. Ama el bir parça hani böyle ya, bu el sanki bana Merkel'in eline benzedi gibi. Zaten hayal dünyanı genişletiyor. Gazetenin güzelliği orada. Hayal dünyan genişliyor. Çünkü bu gazeteyi aldığın zaman her şeyin bitmişini görmüyorsun. Ama sana bir yaşam açılımı veriyor. Bunun için de artık gez diyor ya. Gez diyor. Bunun için de yürü diyor ya. Maske talimatı. İçişleri Bakanlığı 81 ile maske zorunluluğu başlattı. Ev dışında maske takmayana ceza var. Müzik. Müzik de var. Müzik yasağı var 24'ten sonra. Maske. Ya müzik var, müzik adamı ayar etme, müzik var. Bütün dünya kıçıyla gülüyor bize. 24'ten sonra müzik yasak. Bir de kaset yazmış. Yok öyle bir şey ya. Maske tak, tam ondan sonrasını geç. Hiç. Hikaye. Güven bunalımı. Ozan Güven'in fotoğrafı var, anladım. Ozan Güven sevgilisi Deniz Bulutsuz'u hastanelik etti. Hakkında dava açılınca o da savcılığa gitti. Ben de dayak yedim dedi. Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Genç kadın eski sevgilisiyle yüz yüze gelmeyi reddetti. Kendisine de dava açılması gündeme geldi. Yani? Ya ama işte boş kaldı burası. Bunu yazalım dedik ona ya. Biz anlamadık ki haberi yazarken. Bu haber ne anlattı size? Anladınız mı bir şey? Hiçbir şey yok haberin içinde. Yeni bir unsur yok. Yeni bir unsur yok. Ozan Güven'in kız arkadaşı mahkemeye, uzlaştırma bürosuna gelmemiş. Aslında bunu yazacak. İki paragraf yazmış bunun için. İki paragraf, iki tane kocaman fotoğraf. Parmak köftesi. Dur, köfteci haberi mi acaba? Sinop'ta Melek Ünal köfte yerken sandalyeye takıldı, parmağı koptu. Allah kahretsin sizi ya. Parmak köftesi haberin adı. Çok özür dilerim bunu okuduğum için. Gerçekten bilmiyordum. Bilsem okumam. Çok affedersiniz. Hakikaten ya, bıngıl daha sertleşmemiş bunların ya hiçbirinin. Olmamış yani. Kadın köfte yerken sandalyeye takılıyor. Parmağı kopuyor. Haberin başlığı parmak köftesi. Bunu 1 lira verip alan var, alan.
Ozan Güven dayak yemiş. Yo, yeni bir şey değil ki Günsel Hanım. Haber ilk çıktığında Ozan Güven'in savunmasında vardı o. Hatırlamıyor musunuz? Onun için diyorum, burada yeni hiçbir unsur yok bu haberde. Uzlaştırma bürosuna kız arkadaşı gitmemiş, bu kadar. Yer kalmış ya, boşluğa haber sıkmış. Hani geçen gün vardı ya, sosyal medyada hepimiz çok gülüştük. Zafer Algöz eşiyle yemek yedi. Yok canım, yapmamıştır. Kesin yapmış ya. Ha, bu ünle şöhret çok bozuyor kardeşim. Eşiyle yemeğe gitmiş. Ne diyorsun? Valla. Kaç kişi görmüş ya? Hani o saçmalık gibi bu da. Boşluk kalmış. Uydur uydur. Kıçından söyle. Dolar dakika itibariyle 7.49.16. Euro ise 8.81.79'dan gidiyor hanımefendiler, beyefendiler. Bu arada ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için. Benimle birlikte olduğunuz için. Çünkü biz burada aynı şeye inanmayan insanlar olarak bir araya geliyoruz ve bunu biliyoruz bir de. İnanmayacağımızı da biliyoruz bundan sonrası için. Ama aynı ülkeyi seviyoruz biz. Aynı ülkeye, aynı vatana bağlıyız. Memleketimiz bir bizim hepimizin. Ve burada insanların hep birlikte iyi yaşamasını istiyoruz. Bunun için hayaller kuruyoruz. O hayalleri birbirimize anlatıyoruz. Korkmadan, çekinmeden, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Ve biliyoruz ki bunu yapmazsak uzaklaşacağız ve bizi ayırmak isteyen kim onlar? Bir sürü insan. Onlar kazanacak. Ama direnmek de mümkün. Burada hep yaptığımız gibi. Bu yayın o zaman sürsün. Benim de katkım olsun. Nasıl olsun? Bakın, tam da şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı izleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini lütfen kullanın. Bu önemli. Neden önemli? Bugünün medya düzenine ben mahkum değilim demek çünkü bu. Yapın. Sadece bir mail adresi yazarak abone olacaksınız üstelik. Abone ol düğmesinin anlamı bu. Yanında onun bir tane de zil var. Gördünüz mü zili? Zilin anlamı da şu. Eğer onu da tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Hadi başlıyor diye. Bir de yeni düğme var. Üzerinde katıl yazıyor. Aslında YouTube sayfamın girişinde kısa bir video ile açıkladım ne işe yaradığını. Ama manası şu temelde. YouTube yayıncılara bir imkan sağlayarak, izleyiciler eğer isterse, eğer isterse bölümü önemli. Eğer isterse onları aylık 5 lira, 15 lira ya da 60 lira ödeme yaparak desteklemeleri için bunu koydu. Ama isterse, istemezse... canınız sağ olsun, bu yayınlar ilk gün taahhüt ettiğim gibi hep parasız da hep parasız olacak zaten. Bu isterseniz diye bir katkı. Yan tarafta bir de unsal@unsalunlu.com'a mail atarak bu yayına başka türlü nasıl katkı verebileceğinizi sormak mümkün ifadesi de bulunuyor. Çünkü biz bir araya gelip bunu konuşuyoruz. Çünkü hepimiz inanıyoruz ki birlikte olursak çok şeyi çözeriz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya, burada birlikte olup konuşmaya, tartışmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.